Yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özdoğar. Şu anda İspanya'nın Barcelona kentindeyim ve Mobil Dünya Kongresi 2018'de tanıtılan yeni telefonları ekranlarınıza getirmeye devam ediyorum. Şu an ülkemizden bir diğerinin standındayım. Vestel'in standındayım ve Vestel burada geçtiğimiz yıl olduğu gibi yeni nesil akıllı telefon modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Geçen yıl Venus Z10 vardı. Bu yılsa yeni nesil telefon olarak Venus Z20 var. Telefon önemli çünkü Vestel adına hem tasarım hem de donanım seviyesinde önemli gelişimlerin olduğu bir telefon. Tabii benim bakış açıma göre kendince bazı eksikleri de var. Bunları da paylaşacağım ama akıllı telefon pazarı içerisinde doğru bir strateji ve iyi bir fiyatlandırmayla kendisine yer bulabileceğini düşündüğüm telefonlardan birisi olmuş. Şimdi akıllı telefon dünyasında bu yılın belki de en popüler akımlarının başında 18'e 9 ekran formatı geliyor. Niye geliyor? Çünkü üreticilere ekran kas oranında daha esnek bir hareket kabiliyeti kazandırıyor. Dolayısıyla göze daha hoş gelen telefonlar üretebiliyorlar. Vestel de bu akıma uyum sağlamış ve Venus Z20 modelinde 5.65 inç boyutunda 18'e 9 ekran görüntü oranına sahip bir panel kullanmayı uygun görmüş. Teknik olarak baktığımızda tabii 16'ya 9'dan 18'e 9 ekran formatına geçildiği için çözünürlük seviyesinde bir değişim oluyor ve 16'ya 9'da Full HD olarak bildiğimiz çözünürlük 18'e 9'da Full HD Plus olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü teknik değerlere bakıldığı zaman aslında 2160'a 1080 piksel gibi bir çözünürlük değerine ulaşmış oluyoruz. Şimdi ekran boyutunun 5.65 inç olduğunu söylemiştim. Ekran boyutu ve çözünürlükten yola çıkarak inç başına düşen piksel yoğunluğunun 427 olduğunu aslında ufak bir hesaplamayla bulabiliyoruz arkadaşlar. Panel seviyesinde değerlendirecek olursam eğer daha önceki jenerasyonlarda olduğu gibi Vestel IPS panel kullanmaya devam ediyor ve benim burada test edebildiğim kadarıyla, burada gözlemleyebildiğim kadarıyla ekran hem parlaklık seviyesi hem de renk üretim kabiliyeti olarak göze hiç fena görünmüyor. Tabii ki nihai karar verebilmek adına telefonun elime ulaşması ve detaylı testlere tabi tutmam gerekiyor ama renk sıcaklığı anlamında ve renk üretim kabiliyetinde gamutun genişliği anlamında bence kendi sınıfı için kullanıcıları çok fazla üzmeyecek ve genel olarak tatminkar sonuçlar verebilecek bir panele sahip olduğunu söyleyebilirim. Yapılan ayarlamalar neticesinde ama dediğim gibi farklı ışık koşullarında ekranın ne derece tepki verdiğini de ayrıca gözlemlemek gerekiyor. 2.5 boyutlu bir ekrana sahibiz ve arka tarafa doğru aslında devam eden bir tasarım anlayışından bahsedebiliriz. Zira aynı anlayış arkada da devam ediyor ki arkasında cam olan arka tarafta da yine öne doğru bir 2.5 boyutlu kavisten bahsedebiliriz. Hem önemli arka tarafta aynı zamanda Gorilla Glass 3 teknolojisiyle telefonun genel mukavemetini arttırmaya çalışmış Vestel. Tabii Gorilla Glass 3 tarafında akıllarınıza Gorilla Glass 4 ve 5 gibi teknolojiler daha modern, daha dayanıklı. Telefonun genel aslında dış etkenlere karşı olan mukavemetini daha yüksek seviyelere çıkartabilen bir takım bir modern teknolojiler de var ama üreticiler bu noktada Corning yaptıkları işbirliği ve ortaya çıkan maliyet hesaplamalarından yola çıkarak farklı tercihlerde bulunabiliyorlar. Sonucunda önü ve arkası cam olan bir telefondan bahsettiğimiz için Gorilla Glass'ın kullanılmış olması bence önemli. Performans tarafına geçecek olursak eğer aslında Vestel her sene üzerine koya koya gidiyor. Tabii gelişim hızı akıllı telefon dünyasının genel temposuna ayak uyduruyor mu uydurmuyor mu belki bunu ayrıca tartışmak gerekebilir ama sonucunda Z10'dan Z20'ye geçiş sürecinde Snapdragon 400 serisi bir işlemciden Snapdragon 425'ten Snapdragon 630'a geçilmiş durumda ki bugün Snapdragon 630 dünya devi firmaların aslında orta seviye telefonlarında bolca kullandığı popüler tercihlerden bir tanesi ve genel olarak bakıldığı zaman ağırlıklı olarak işlemci performansıyla pek çok kullanıcının her türlü ihtiyacını karşılayabilir. Grafik performansı olarak da aslında casual games dediğimiz gündelik oyunlarda o işte Candy Crush gibi oyunlardan tutun da aslında grafik yükü daha olan pek çok oyuna kadar yine makul performans verebilir ama en yüksek grafik yoğunluğuna sahip olan oyunlarda en muazzam performans alır mısınız? Alamazsınız. Çünkü GPU tarafı Snapdragon 630'un aslında işlemci tarafıyla orantıladığımız zaman üst seviye grafik birimlerine kıyasla aslında biraz daha zayıf olan bir çözüm ama paket olarak bakıldığı zaman aslında günlük kullanım için büyük oranda yeterli bir çözüm olarak değerlendirebiliriz. Ben çoğu zaman Snapdragon 600 sınıfı işlemcileri özellikle 656 özellikle Snapdragon 650 56 derken 56 gibi algılandı o yüzden tekrarlamak istedim. Snapdragon 650'nin altında kalan çipleri genelde eleştiriyorum ama hangi firmalarda eleştiriyorum? Aynı zamanda Snapdragon 800 sınıfı işlemci kullanan yüksek fiyatlı telefon satan firmalar için eleştiriyorum. Vestel söz konusu olduğu zaman bence bu telefonda Snapdragon 630 telefonun segmenti ve hedef kitlesi doğrultusunda yanlış tercih değil onu söyleyebilirim. 4 GB RAM var. RAM'imiz bu arada low power DDR4 bu tarafta da aslında yine modern teknolojilerden birisine adapte olduğunu ifade etmem gerekiyor. Amiral gemisi bazı telefonlarda low power DDR4X bellek tipi kullanılmakta ki X orada aslında geleneksel low power DDR4 belleklerin frekansında daha düşük çekirdek gerilimiyle ulaşıldığını gösteriyor ama bu telefonun sahip olduğu chipset de Snapdragon 630'da low power DDR4X ile ilgili bir kombinasyon olmadığı için low power DDR4 bellek buradaki en modern teknoloji anlamına geliyor ve Vestel bu teknoloji telefonunda kullanmış. Frekansı henüz bilmiyorum. Sordum ama cevap alamadım. Konuyla ilgili bir gelişme olursa zaten onu da yine bu ekranlarda sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Tabii ki depolama tarafında kullanıcılara farklı seçenekler sunacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar ve aynı zamanda telefonun chipsetine bağlı olarak tercih edilen modem, yani baseband işlemcisi de kategori 6 sınıfı bir modem uygun görülmüş. Zaten bence operatörler, Türkiye'deki operatörler el ele vermeli, işbirliği yapmalı ve kategori 6'nın altında kalan modem konfigürasyonlarına feature phone dediğimiz telefonlar haricinde izin vermemeleri gerekiyor. Çünkü kategori 4'ten kategori 6'ya çıkış aynı zamanda şebekeyi rahatlattığı için genel kullanıcı deneyimine de pozitif anlamda katkı sağlıyor. Bu açıdan da kategori 6 bence minimum referans noktası olmalı operatörler seviyesinde de. Sonuçta operatörlerin elinde bir inisiyatif var. Portföy belirlerken bu kriteri göz önünde bulundurabilirler. Evet, kategori 4 ve 6 arasında maliyete yönelik bir takım farklar var ama bu üreticinin hesaplaması gereken farklar ki başka türlü yerlerde başka optimizasyonlar, fiyat ayarlamaları yapılarak bence bu konu çok bir problem olmadan halledilebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu arada az önce tasarımdan bahsetmiştim. Telefonumuz 7.9 mm kalınlığında ki ağırlık ve kalınlık olarak bakıldığı zaman bence kötü bir telefon değil. Ortaya çıkan tablo çok kötü sayılmaz. Ergonomik anlamda da 5.65 inç bir ekran boyutundan bahsediyoruz ama 18.9 görüntü oranı olduğu için tek elle kullanıma tabii ki kişiden kişiye göre değişebilir ama ben biraz zorlayarak tek elle kullanım konusunda belli aşamalar kaydettim. Kimi kullanıcılar bunu başarabilir, kimleri ise tabii ki çift elle de yine bunu kullanabilirler arkadaşlar. Telefonun tasarımında sevmediğim noktalardan bir tanesi ses kontrolde güç butonunun oldukça yakın konfigüre edilmiş olması, dizilmiş olması. Çünkü güç butonuna basacağım diye ses butonuna basabilirsiniz ya da ses butonuna basacağım diye ses azaltma butonuna basacağım diye güç butonuna da yanlışlıkla basabilirsiniz. Bu bence niye böyle yapıldığını anlamadığım noktalardan bir tanesi. Arada hemen şurada ses kontrol ünitesiyle güç butonu arasında bence bir parmak en azından boşluk bırakılabilirmiş diye düşünüyorum. Diamond Cut dediğimiz kesime yönelik detaylar yine bu telefonda devam ediyor arkadaşlar. Malzeme kalitesi ve işçilik detaylardaki hassasiyet seviyesinde bence dünyada ev firmalardan geri kalmayacak bir sonuç ortaya çıkmış gibi görünüyor ve telefonun alt kısmında da yine Type-C konnektörümüz, buna ek olarak da hoparlörümüz bulunuyor. Arka tarafı parlak bir yüzeye sahip. Bu tasarım anlayışıyla bana bir miktar Huawei'in alt markası olan Honor'ın telefonlarını hatırlattım. Işığa tuttuğunuz zaman göze oldukça hoş geliyor ama ne yazık ki parmak izi tutuyor. Dokundukça parmak izi bırakabiliyorsunuz. Muhtemelen bu telefonu alacaklar. Eğer kutu içerisinden çıkıyorsa emin değilim çıkıp çıkmadığından kılıfla kullanmayı tercih edebilirler ki bence kılıfla kullanmakta fayda var. Parmak izi okuyucusunun yeri güzel. Ergonomik anlamda herhangi bir ulaşım problemi yok ve okuma hassasiyeti de hiç fena değil. En hızlılardan birisi olduğunu söyleyemem ama hem okuma tutarlılığı hem de okuma hızı anlamında yine hedef kitlenin beklentilerini karşılayabilir diye düşünüyorum. Buna ek olarak tabii ki telefonumuzda 3400 mAh kapasiteli pil var arkadaşlar ve bu pil konusunda Quick Charge 3.0 hızlı şarj teknolojisi destekleniyor. Şimdi yine bazılarımızın aklına Qualcomm'da Quick Charge 4.0 var. Quick Charge 3.0 nasıl olabilir diye bir soru gelebilir ama henüz Quick Charge 4.0 telefon üreticilerinin tam anlamıyla adapte olduğu bir teknoloji değil. İşte bugün burada Sony Xperia XZ2 ailesini tanıttı ki flagship dediğimiz amiral gemi sınıfı telefonlardır. Onunla bile Quick Charge 3.0 teknolojisini kullanıldığını görmekteyiz. Tabii büyük olan modelde orada kablosuz şarj belki biraz albeni arttırıyor ama küçük olan kompakta yoktu mesela o özellik. Burada Quick Charge 3.0 teknolojisi de Vestel tarafından telefona uygulanmış. Yani dediğim gibi Z20 paket olarak bakıldığı zaman büyük oranda modern özellik seviyesinde gerçekten rekabetçi bir telefon olmuş. Bu senenin en popüler akımlarından birisi de çift kamera, arka taraftaki çift kamera olayı ki Vestel de bu akıma ayak uydurmayı başarmış ama bunu yaparken bazı şeylerden feragat etmiş. Nedir bunlar? Örneğin Vestel Z10'da optik görüntü sabitleme fonksiyonu vardı ama çift kameralı ilk telefonunda Vestel optik görüntü sabitlemeye yer vermemiş arkadaşlar. Kameralarımızdan birisi 16 megapiksel, diğeri ise 5 megapiksel çözünürlüğünde ve ana kamerasının f2.2 diyafram değerinden bahsediliyor. Ön kameramız ise 8 megapiksel çözünürlüğünde ve 80 derece görüş açısına sahip. Keza orada da yine f2.2 diyafram değerinden bahsedebiliriz. Ki ön kamerada LED flash yer verilmiş olması da farklı ışık koşullarında selfie çekmek isteyenler için bence yine önemli bir detay. 4K video çekebiliyoruz. Aynı zamanda 120 kare saniye 1080p videodan bahsediliyor ama buradaki telefonların yazılımında ben öyle bir seçenek göremedim. Bunlar demo cihazı olduğu için belki nihai yazılıma sahip olmayabilirler. Ama 1080p'de 120 kare saniye gerçekten iyi bir alternatif çekim modu olabilir. Peki kameranın kalitesi nasıl derseniz eğer, bu telefon çerçevesinde aslında beni en rahatsız eden konulardan birisi kameranın genel performansı ve telefonun diğer özellikleriyle aslında tam olarak ahengi yakalayamaması gibi geldi. Çünkü hem görüntü kalitesi anlamında ben biraz detay zayıflığı, biraz yumuşak tonlar ve keskinlikten taviz verme hissettim. Hem de kamera bana biraz yavaş geldi. Hafif hareketli sahnelerde bile blur lamba etkisi görebiliyorsunuz. Belki bu konulara yazılımsal müdahale edebilecek kadar edilmesinde fayda var. Çünkü telefonun genel tasarımı ve özellikleri çerçevesinde kamera bence biraz daha iyi olabilirmiş. FM radyo önemli. Ben radyoya önem veriyorum. Beni takip edenler bilir. Radyonun olmamasını eksik olarak görürüm. Çünkü evet, streaming yani müzik servisleri üzerinden yüksek kalitede müzik yayını almak mümkün ama ben radyoyu genelde bir kültürel aktivite olarak görüyorum. GPS tarafında bir güncelleme var. Artık IZ teknolojisi destekleniyor. Yani bağlantı, uydu bağlantısı yakalanan nokta, yakalanan nokta arasındaki hassasiyetler seviyesinde daha yüksek doğruluk vermek üzere geliştirilmiş bir GPS mimarisi var. Bu da yine farklı koşullarda telefonu kullanmak isteyenler açısından önemli bir detay diye düşünüyorum. Yazılım tarafı da güncel. Android 8 var. Android 8.0 Oreo var. Ve güvenlik güncellemesi de 1 Şubat tarihliydi. Zaten Vestel ve Xeon'da da eleştirdiğim çok yer vardı. Özellikle tasarım konusunda ama mesela yazılım olarak döneminde Android 7.1.2'yi kullanan nadir telefonlardan birisiydim. Vestel'in de gördüğüm kadarıyla Google'la Android üzerindeki işbirliği giderek gelişiyor. Çünkü burada aynı zamanda Android Oreo Go yani hafifletilmiş Android sürümüne sahip olan bir telefonları da var. Tabi arayüzde bazı değişiklikler var. Ufak tefek kozmetik güncellemeler var. İkon setler var. Ufak tefek uygulamalar var. Vestel'in kendi marketi var. Vestel'in full servis de var ama genel olarak bakıldığı zaman arayüz bence az daha hızlı çalışabilirdi. Optimizasyon tarafında biraz daha kafa yormak, mesai harcamak ve bir sonraki işletim sistemi güncellemesinde ufak müdahaleler yapmakta fayda var. Genel olarak kötü çalışmıyor ama Snapdragon 630 ve 4 GB RAM gibi bileşenleri bir araya getirdiğimiz zaman bence bir miktar daha tepkisel çalışabilir diye düşünüyorum. Depolama biriminin tipi hakkında da çok fazla bilgi alamadım. İnternet bağlantısı olmadığı için gerekli araçlarımı kuramadım ama muhtemelen UFS standardı yerine eMMC teknolojisini kullanan bir depolama storage yongasına sahip olduğunu öngörebiliriz arkadaşlar bu telefon için. Telefon Nisan ayında piyasaya çıkacak. Fiyatlandırma olarak 2000-2100 TL'lerden bahsediliyor. Fiyatı zaten uzun uzun tartışacağız daha sonra. Siz de lütfen görüş ve önerileriniz yani Türkiye'de satılan resmi bir telefonun bu özellikler çerçevesindeki fiyatı olarak lütfen yüksek ya da düşük tarzında ya da artık nasıl bir bakış açınız varsa bu videonun altında benimle ve diğer okuyucularla paylaşmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Vestel Venus Z20 tasarım olarak beğendiğim, donanım olarak da paket olarak günümüz dünyasındaki benzer telefonlara nazaran rekabetçi olmayı koruyan, sürdürebilen bir telefon. Vestel adına büyük, akıllı telefon dünyası için belki küçük ama doğru yolda olunması güzel. Umarım bu tempo artarak, hızlanarak devam eder ve Vestel farklı segmentlerde daha rekabetçi telefonlar yapmayı başarabilir. Dediğim gibi Xeon tasarım olarak kötü bir telefondu. Bu telefon tasarım olarak iyi ama kamera tarafı bana biraz zevk geldi. Bu konulara el atmakta fayda var diye düşünüyorum. Ben Erdo Özoğa, bu videomuzda Vestel'in yeni amiral gemisi değil mi? Vestel'in amiral gemisi olan Venus Z20'yi ilk izlenim seviyesinde dilim döndüğünce tecrübe edebildiğim kadar anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın. Bu arada bunu anlatmadım. Vestel'in elektrikli otomobiller için geliştirmiş olduğu şarj istasyonu bu konuyla ilgili olarak da aslında takibim devam ediyor. Belki uygun bir zamanda başka bir etkinlikte Vestel'in elektrikli otomobiller, ki Vestel biliyorsunuz yerli otomobil projesinin de bir parçası aslında zorlu grubu olarak Vestel değil ama bu konuları da konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Neyse bunlar uzun konular, zaten bol bol videolarımız olacak. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.